Ve Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. Bu haftaki Avustralya gündemine biraz önce Ertuğrul Akgül adındaki dinleyicimizin sorduğu sorularla başlayalım diyorum. Benim sorulara sonra geçeriz. İlginç ve güncel sorular sormuş size. Bunlardan birisi, nasıl oluyor da çocuklarımız eğitimde, matematik gibi derslerde başarısızlar diyor. Bu konuda bir fikriniz var mı?
Avustralya'daki çocuklarımızın
durumu. Evet, Avustralya'da biliyorsunuz bu sabahki haberlerde böyle bir haber vardı. Çünkü Avustralya'da yapılan ülke çapındaki araştırmada çocukların derslerde çok başarılı olamadığı ortaya çıkmış. Avustralya'da neden çocuklar başarısız?
Bundan yaklaşık bir ay önce ya da 40 gün önce de benzer bir rapor çıkmıştı. Avustralya'daki çocukların, özellikle ilkokul çağındaki çocukların benzer ülkelerdeki, en azından OECD üyesi ülkelerdeki çıkan ortalamanın çok altında olduğuna dair raporlar çıkmıştı. Bu yeni bir haber değil. Hatta uzun yıllardır da bu tür kaygılar sürekli olarak dile getiriliyor Avustralya'da. Bunun sebepleri üzerinde çok duruluyor. İşte yeteri derecede eve ödev gönderilmiyor. Efendim, çocuklar matematik yerine başka derslerle zamanları heba ediliyor gibi görüşler var. Farklı görüşler var. Bu NAPLAN denilen derste çocukların ortalamasının çok düşük olması her yıl olarak bu zaten gündeme geliyor. Ama sebepleri noktasında herkesin bir konuda bir görüşü var. Ama Avustralya'daki çocukların araç gereç, eğitim imkanları, okulsuzluk ya da yeterince beslenemediklerine dair böyle bir problemlerin olmadığı biliniyor. Çünkü bu ülke dünyada en gelişmiş, en zengin, maddi olarak zengin olan ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle de yani en azından Japonya düzeyinde ve hatta Kanada düzeyinde, İsviçre ve Norveç düzeyinde bir sonuç alınması lazım geldiği hususunda herkes başını iki elinin arasına alıp düşünüyor. Ama bir değişiklikler de pek yapılmıyor. Yani söyleyebileceklerim, bildiklerim
evet,
bu konuda bu.
Evet. Bu sabah benim dinlediğim haberde bir yetkili şöyle diyordu. Belki bizim derslerimiz burada Avrupa ülkelerinde olduğu kadar ilginç dersler değil veya öğretmenlerimiz o dersleri ilginç bir şekilde anlatmıyor belki diyordu. Bu sorunlardan biri olabilir. Ertuğrul Bey'in ikinci evet. sorusu benim de size sormak istediğim ve bugün hem haberlere hem de güncel olaylara konu olan önemli bir şey, Avustralya çapında önemli bir konu, enerji konusu. Şu anda enerji konusu tartışmaya açık. Ertuğrul evet. Bey diyor ki, neden biz bu ülkede enerji sorunu yaşıyoruz?
Evet, şimdi eğer müsaade ederseniz enerji konusu geniş bir konu, onu konuşacağım da. Şey, matematikle ilgili söylemek istediğim bir son cümle vardı, onu ilave etmek istiyorum. Bir de şu var, yani bazı ülkeler, özellikle Asya ülkeleri veyahut da Orta Doğu ülkelerdeki insanlar çocuklarının matematikte çok iyi olmasını noktasında bir beklentileri ola gelmiştir. Tarihten beri böyledir. Çocuklar işte çarpım tablosunu bilmesi lazım, birçok şeyi ezbere bilmesi lazım. Bilmezse, yani bu bir ölçü olmuştur. Çocuk zeki mi, değil mi, gelişmiş mi, değil mi, onun matematik yeteneğinden bilinir. Halbuki Avustralya kültüründe çocukların eğitim noktasında ezberciliğe burada yer verilmez. Ben hatırlıyorum ufakken bu ülkeye geldiğimizde bize hep
ama
böyle
şimdi eğitimde ezberciliğe çok haklısınız. Yer vermemekle derslerde geride kalmanın ne ilgisi var? Yani ezberci olmadan da derslerinde iyi olabilirler.
Bilmiyorum. Yani buradaki kıstaslar nedir? Ne gibi değişiklikler yapılabilir ama
bu konu böyle
yani
diyorsunuz.
Ben matematik hep ezbere dayanan bir bilim dalı da değil üstelik, ama yani Avrupa'dan gelen, Asya'dan gelen insanların matematik dersine çok daha önem verdiklerini, Avustralya'daki topluma göre kıyas ettiğimizde önem verdikleri belli.
Aslında boş yere değil Kazım Bey, çünkü geleceğimiz kompüterlere, robotlara bağlı olacak. Matematiğin de ötesinde bilim derslerine de çok önem vermeleri gerekecek. Belki Avustralya'nın bu konuda görüş şeklini değiştirmesi gerek. Gelelim enerji konusuna.
Evet.
Niye Avustralya'da sizce enerji derdi yaşıyoruz?
Evet. acaba bu hani özelleştirilmeden sonra mı, yaklaşık 20 sene önce 1990'lı yıllarda biliyorsunuz Victoria deneyiminde dönemin başbakanı Jeff Kennett'in iktidara gelmesiyle birlikte hızlı bir özelleştirilme yapılmıştı. Trenler, tramvaylar falan hep satılmıştı ve bununla birlikte elektrik, gaz, su vesaire de benzer şekilde özelleştirilmişti. Şimdi o zamanları böyle 40-50 dolar gibi bir ayda veya 2 ayda fatura alırken bugün 10 misline arttı. Yani bugün 4-500 dolar almak bir ortalama bir ev için gayet normal hale geldi ne yazık ki. Ki özelleştirme fiyatların düşürülmesine sebep olacaktı. Ama görüyoruz ki neredeyse her yıl %10-15 şeklinde artıyor. Enflasyonun da çok üzerinde artıyor. Şimdiki dönem mi daha iyi oldu, eskiden mi daha iyi oldu, bu tartışılabilir. Eskiden hani bize 40-50 dolar gibi faturalar geldiğinde ben hatırlıyorum, arabasını yıkayanlar böyle hortumu arabasını suladıktan sonra böyle bir kenara atarlardı. Bir saat, iki saat o hortumdaki akan su şeye giderdi. Böyle boşa akardı falan ki ona rağmen bize çok düşük su parası gelirdi. Veyahut da ne bileyim sobasını açık bırakıp şopa giderdi, alışveriş merkezine giderdi. Döndüğünde sıcak evime geleyim falan denilirdi. Ama bugün insanlar faturaların yüksek oluşundan dolayı alışveriş merkezine ya da misafirliğe gittiğinde döndüğünde
sobaları kapatıveriyorlar.
Yatıyor, kapatıyoruz.
Evet, evet. Ya yani o zaman enerji tasarrufu yapıyoruz diyorsunuz. Bu da iyi tabii ki.
O noktada iyi. Çünkü bakınız, Victoria eyaletinde ben 48 senedir Victoria eyaletindeyim. 48 senedir Victoria'da yeni bir baraj yapılmadı. Ama başka ülkelerde 48 tane yeni barajlar yapıldı veya da başka yerlerde. Yani nüfus benim geldiğimde 1 milyon 300 bindi Victoria'da. Melbourne şehrinde. Bugün 5-6 milyona doğru hızlı bir şekilde koşuyoruz. Buna rağmen yeni bir baraj yapılmadı. Demek ki esasında millet farkına varmadan daha iyi kullanılabilir, daha az israf yapıyorlar. Faturaların yüksek oluşunun da katkısı bundan. Bunlar biraz da bilimsel olarak yapılıyor ama siyasiler çok zor durumda kaldıkları için bunu savunamıyorlar. Aynen sigaranın daha önce kartonu, bakın benim geldiğimde babam kartonu 1 dolar 70 sent alıyordu. Kartonu, paketi değil. Bugün paketi 45 dolara ulaştı bazı sigara türlerinde.
Evet, evet.
Ama sigara içenler o zamanlar %80 gibiyken bugün Avustralya'da %12'ye düştü sigara içenler. Dolayısıyla birileri bir şeyler yapıyorlar bu noktada ama siyasilerin hani hiçbir sorun yok. Sadece bu amaçla yapılıyor demiyorum ama faydalarından belki bahsettim ama doğrudur. Benim de zoruma gücüme gidiyor. Bu ülkede iki şeyin çok aşırı bir şekilde, üç şeyin aşırı bir şekilde maliyeti arttığını görüyorum. Birincisi bu utilities dediğimiz elektrik, gaz, su gibi faturaların aşırı bir şekilde yükselmesi. İkincisi otoparkların daha önce 20 centken şimdi 6 dolardan önce sokak park yapamıyorsunuz yarım saatliğine. Bazı yerlerde 40-50-60 dolar Sydney'de ve Melbourne'da. Bir saatte girseniz o parayı alıyorlar. Üçüncüsü de tabii ev fiyatlarının astronomik bir şekilde yükselmesi. Bunlar yani belki de zannediyorum dünyanın gidişiyle ilgili ve alakalı hususlar. Tabii buna bir de şey masrafını ilave etmek lazım. Güvenlik. Her yerde güvenlik. Eskiden bu ülkede güvenlik diye bir şey yoktu. Şimdi en ufak bir yere gittiğinizde oraya işte dedektörler koyuyorlar, işte röntgen makineleri, cihazları vesaire. Ve bunlar da ne yazık ki masrafını da biz bir şekilde ödemiş oluyoruz.
Evet, evet.
Elektrik, gaz sorunları gitmeyecektir. Alternatif kaynaklar var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi.
Ama bizim federal hükümet bunu çok tasvip etmiyor. Hatta işte Güney Avustralya hükümetine bu yüzden kızıyor. Neden bu kadar çok güneş enerjisi kullanıyorsun? Bizim federal düzeydeki gibi yapsana diyorlar.
Evet, şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Komplo teorisi yapacağım, oldu mu?
Önceden uyarıda bulunursanız bana yapabilirsiniz.
Evet.
Buyurun.
Yani çünkü farklı bir şey söylemek istiyorum. Hariçten hepsini millet duydu. Aynı şeyi tekrarlamak istemediğimden. Yani. Hani insanlar düşünsünler diye belki bunu yapmak istiyorum. Biraz da espriyle karışık. Şimdi petrolden petrol kaynakları var. Bu petrol dünyada işte ne bileyim en büyük önemli kalemlerin başında geliyor gelir noktasında ve bu petrolün hangi güçlerin elinde olduğu da malum belli. Alternatif enerji kaynakları olduğu halde bu petrol altyapısı var. Yani her mahallede, her 300 metrede bir petrol istasyonları var. Bununla ilgili gemiler, şirketler vesaire, bir takım iktidarlar böyle yönetiliyor vesaire. Şimdi siz bir anda alternatif bir enerji ürettiğinizde bu kadar işi boşa sayacaksınız gibi geliyor. Yani bir takım insanlar nemalanmaktan, prim elde etmekten bir anda yok olunacaklar. O nedenle zannediyorum mesela güneş enerjisi doğal enerjileri elde etmekten daha ucuza hale geldi haberleri yaygınlaşmasına rağmen ısrarla petrol firmalarının gücü ne yazık ki bazı hükümetlere ya işte güneş pek faydalı değil, kömür daha iyidir gibi ifadelerde bulunduklarını Avustralya'da bile işitiyoruz.
Evet, sizin bu teoriniz, komplo teoriniz sanki ortalarda bir yerde, öyle aşırı değilmiş neyse ki Kazım Bey. Yani düşünmesi gerekir dediğiniz gibi insanların, petrol endüstrisinin gücünü hiçliyse.
Tabii tabii, alıcı bulur bu benim söylediğimi. Yani uçuk bir komplo değil.
Değil, hiç değil, evet. Şimdi Ertuğrul Akgül Bey'in üçüncü sorusu ki benim de sorularım arasında yer alıyor Kazım Bey. Yine bunu da bu sabah işe gelirken radyo haberlerinde dinledim. Ve ilk önce bir şaşkınlık duydum. Avustralya'da daha önce kimse bunu söylememişti. Yeşillerin Başkanı Dina Tali, Avustralya'da çalışma günü 4 gün olsun diyor. Bu bir hayal, bir rüya mı sizce, gerçek olabilir mi yoksa?
Hayal değil. Ben kendim bunu bir 15 senedir düşünüyorum. Sanki o istikamette bir mesafe alıyormuşuz gibi geliyor bana. Hani bu teknolojinin getirdiği imkanlar, yani vatandaş birçok ihtiyacını kendisi yapabiliyor hale gelindi. Siz herhangi bir şeye başvurduğunuzda, otel ayarlamaya çalıştığınızda, uçak bileti alırken, bir şey rezerv ederken, Centrelink'le bir işiniz varken, vergi dairesine bilmem bir şeyiniz varken online giriyorsunuz ve bilgisayarın başında saatlerce vakit harcayabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz o işler, ki onlar çalışmadan sayılıyor, birçok insanın çalışmasını gerektirmez hale geliyor. Dolayısıyla eğer bunları, bir iki örnek verdim ama bunu inanın binlercesiyle çoğaltabiliriz.
Süpermarketlerde bile kendimiz check-out yapıyoruz artık.
Ay mesela bakın, eskiden ben hatırlıyorum 40 sene önce bu benzin istasyonlarında self servisi geldi. Avustralya'da yok ki, mesela Türkiye'de hala self servis yok. Buraya geldiğinde eyvah bu kadar insan işsiz kalacak, işte ne yapıyorsunuz falan filan deniliyor idi. Şimdi bu öteden beri devam eden ama teknolojiyle birlikte bunu her konuda, her alana girmiş durumda self servis hizmetleri ve bu teşvik ediliyor. Buradan sağlanan tasarruflar dolayısıyla bir şekilde topluma farklı bir şekilde yansımaya başlayacak. O da nedir? Ya hani biz geldiğimizde yine 40 saatti, standart çalışma şeyi 40 saatti. Bunun sonra 38,5'a düşürdüler, 38 yaptılar, 36'ya düştü. Ve şimdi ya bunu 32'ye düşürelim. Günde 8 saatten 4 gün yeter, 3 günde tatil olmuş olur diye bir düşünce var. Ama o gerçekten böyle bir şey devrim niteliğinde bir şey olacaktır. Aynen 1852 yılında Melbourne'da işçilerin hani birleşerek isyan edip de 8 saatlik sınırı getirdikleri gibi 3 günlüğü getirme noktası olabilir mi? Ben olacağına inanıyorum ama ne kadar bir zaman sürer onu şu anda kestirmek zor. Ama bu bir kuşak içerisinde olacağına inananlardan bir tanesiyim. Burayı bekleyin.
Evet, gerçekten bekleyin. Çünkü biraz önce de belirtildiği gibi gençlere de iş olanakları açmış olur bu. Yani ama bir yandan da yine geçen gün verilen başka bir haberde şöyle diyordu. Fiyatlar her dalda, ki bunu biraz önce siz de söylediniz, öylesine arttı ki yaşam standardı öylesine yükseldi ki insanlar artık 70 yaşına kadar çalışmak zorunda kalabilir. Çünkü superannuation yetmeyebilir deniliyor. Yani bir yanda bu var. 70'e kadar çalış.
Ama ben ona şöyle katılmıyorum. Bazı sektörler ben saydım. Yani aşırı uçuk bir şekilde artışların yaşandığını saydım. Bu da yine teknolojinin ve içinde, dünyanın içinde bulunmuş olduk konjonktürel sebeplerden dolayı bu noktaya gelindi, güvenlik gibi vesaire. Ama genel olarak baktığınızda bazı şeyler inanınız eskiye göre çok komik ve uçuk derecede düşük fiyatlar. Mesela biz Avustralya'ya geldiğimizde post makinesi için 3 hafta çalışılıyordu. Şimdi mağazaya gittim $9. Yani 20 dakikalık bir çalışmanın karşılığında daha önce 2-3 hafta çalışıyordunuz bir post makinesi alabilmek için. Keza televizyon aylarca çalışıyordunuz. Keza buzdolabı için aylarca çalışmanız gerekiyordu. Şimdi onların bir haftalık maaşınıza alabilir hale geldiniz. Benim annem babam 73 yılında Türkiye'ye gittiklerinde $660 gittiler geldiler. Annem $20 kazanıyordu. Onu kazanabilmesi için artırmayı bir kenara bırakınız. Kazanabilmesi için 33 hafta çalışması gerekiyordu annem. Şimdi ise her yıl insanlar gidebiliyorlar. Hem de emekli oldukları halde her yıl giden insanlar var. Bunu toplum biliyor. Ve bir haftanın...
Ama siz daha iyi diyorsunuz. Yani yaşam koşulları daha iyi diyorsunuz ama tam aksini söylüyor rakamlar.
Yok.
Eskiden mesela bir ev şu kadarken atıyorum 10 yıllık kazancınıza eşitken şimdi 40 yıllık kazancınıza eşit bir ev fiyatı aynen diyorlar. Yani
evet
sizin...
evet doğru. Yani bazı şeyler yok evde ev şeyinde mesela 1,5 yıl ben brüt kazancı söylüyorum net artırdığınızı değil de brüt kazançla 1,5 yıldaki kazancınıza bir ev alabiliyordunuz 40 sene önce. Bugün 4 misli arttı. Yani %400. 4-5 yıllık gelirinizle ancak o da brüt olarak artırır net olarak söylemiyorum. Bunu yanlış anlaşılmasın dinleyicilerimiz tarafından. Bu hale geldi. Bazı sektörlerde öyle oldu, bazı sektörlerde tersi oldu. Onu söylemek istiyorum ama bu teknoloji ne yazık ki ev fiyatlarının düşürülmesinde bir katkısı olmadı. Güvenlik de olmadı. Araba parkında olmayacak çünkü nüfus artıyor gittikçe. Yani bazı şeylerde faydalı olabildi ama birçok şeyde olmadı. Ancak bu yani yaşam kalitesini artırdı mı, ekonomik durumumuzu yükseltti mi o konumuz o değildi. Ben sadece bazı hususlarda vurgu yapmak istedim. Mesela
70 yaşında kadar yani çalışmak zorunda kalmıyor. Çünkü benim sorum size 70'e kadar çalışacaklar. Burada bir yandan da hadi 4 gün çalışın diyorlar ama belki ikisi yan yana olabilir. 70 yaşına kadar haftada 4 gün çalışabilir ve başkalarına yer açılır. Kazım Bey, bir dinleyici bir süredir bekliyor. Sizin sözünüzü kesmek istemedim. Ona bir yer verelim. Cemal Bey var. Buyurun Cemal Bey.
Teşekkürler. Konuşmadan önce sizlerden bir ricada bulunacağım.
Buyurun.
Türkiye'mizde çok önemli olaylar yaşarken bu konuştuğun kişiyle yarım saat geçirdiniz. Her seferinde aynı şeyleri yapmaktasınız. Bir ricada bulunacağım.
Buyurun.
Lütfen, lütfen konuşmak isteyenlere zaman ayırın.
Evet.
Ben sizin programlarınıza sürekli katılanlardan biriydim.
Hı hı.
Adım Cemal.
Hı hı.
Bu uzun konuşmalarınızdan ötürü, boş yere konuşmalarınızdan ötürü vazgeçtim. 2 seneden beri sizinle röportaj yapmıyorum. Bakın ülkemiz yarın öbür gün büyük savaşlara sürüklenecek. Bu konuda fikrimi belirtmek istiyorum ama zaman kalmadığı için belirtemiyorum. Teşekkürler.
Ben de size teşekkür ediyorum Cemal Bey aradığınız için. Hiç değilse bu görüşü belirttiğiniz için ama bugünkü program Avustralya gündemi ve biz bu programı yapmak zorundayız. Bu program hem yönetim tarafından hem Türkçe grubu olarak bizim tarafımızdan nasıl ki salı günleri Türkiye gündemine veriyoruz 20 dakika yaklaşık. Bugün de 20-25 dakika Avustralya gündemine veriyoruz Cemal Bey. Ve eminim dinleyicilerin önemli bir bölümü de Türkiye'yi nasıl olsa gazetelerden okuyoruz, sizin haber bültenlerinizden dinliyoruz, bize biraz daha fazla Avustralya konularıyla ilgili bilgiler verin diyorlar. Yani Cemal Bey, sizin tam aksine düşünen dinleyicilerimiz var, onlara da hizmet etmek durumundayız. Siz sıkıcı bulduğunuz için üzgünüm. Kazım Bey, dönelim. Birçok SMS geldi ama vakit de az kaldı. O yüzden kusura bakmayın, hem Kazım Bey'le konuşup hem sizin SMS'lerinizi buradan okuyamayacağım. Zaten bazıları da hızlı yazıldığı için birçok hatası var ve o hataları düzelterek okumam da mümkün değil. Birçoğunuzun SMS'i Türkiye-Hollanda gerginliği ile ilgili. Madem ki az kaldı, bu konuyu Kazım Bey'e ileteyim diyorum sizin adınıza da. Kazım Bey, Türkiye-Hollanda arasındaki bu gerilim tüm dünyada olduğu gibi Avustralya'da da haberlerin neredeyse baş konusu oldu. Daha evet. Dün SBS'te çalışan birçok kişi bana sizin ülkenizde ne oluyor, durum nedir diyor. Ondan sonra bazıları diyor ki Türkiye'nin itibarı düştü mü, kaygılanıyor musunuz diyorlar. Siz ne dersiniz?
Yani keşke bu yaşananlar olmasaydı diyorum. Yani Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginlik Türkiye'yi ve Hollanda'yı daha çok ilgilendiren bir konu. Ama tabii ki biz de Türkiye'den gelenler olarak birçoğumuz, biraz önceki dinleyicinin de dile getirdiği gibi, çok yakından merak edenler var, takip edenler var. Yani benim çok fazla girmek istediğim, yorum yapmak istediğim konular değil bunlar. Çünkü bu gibi konularda bizim insanımızın görüşleri zaten bellidir, büyük bir yani istisnalar hariç. Dolayısıyla siz ne derseniz, hangi görüşü, hangi niyetle dile getirseniz getirin, bizim toplumumuzda normalde, yani genelleme olarak konuşacak olursak, insanlar dinlemeye, tartışmaya hazır değiller. Son bir cümleyle şunu söylemiştim. Ben burada bir görüş dile getirsem, hangisini lehine aleyhine olursa olsun, eğer içerisinde hakaret yoksa, suçlama yoksa, alay yoksa, bunu görüşten saymıyorum insanlarınızı. Genel olarak ne yazık ki. Onun nedenle ben de tamamen görüş belirtmekten o nedenle kaçınıyorum. Ama bunu insanlar tabii ki yanlış anlıyorlar.
Peki ben size... Doğru anlayanlar adına bir kez daha teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.